Ayrım 22.
Adının Ali İsfahani olduğunu ve işleri için yolculuk yaptığını söyledi. Bunun asıl adı olduğundan kuşkuluyum. Ali onlarda en yaygın küçük addır. İsfahan'da başkentleri. Gerçeği söylemek gerekirse şu prens kendiyle ilgili pek bir şey açıklamadı. Ama artık birbirimize tanıştık ve yine konuşacağız. Venedikli dostum Girolamo'ya gelince bana Moskova'yı ve büyük değer verdiği Çar Alexey'i övmeye devam ediyor. Uyruklarının yazgısıyla yakından ilgili olduğunu, krallığına tüccarları, zanaatkarları ve bilginleri çekmek istediğini söylüyor. Ama Rusya'da herkes yabancılara onun kadar iyi gözle bakmıyor. Çar istediği kadar o güne dek geniş ve iç karartıcı bir kasaba olan başkentindeki değişikliklerden hoşnut kalsın. İstediği kadar gidip ressamlara poz versin, son moda tuhaflıklardan haberli olsun. İstediği kadar Fransa kralı gibi kendi özel tiyatro trupunu kurmak istesin. Moskova'nın göbeğinde ama daha çok ülkenin geri kalanında tüm bu yeniliklerde Deccal'in damgasını gören binlerce uysuz Rus papazı var. Yabancılar mahallesinde olanlar onlara göre sefahat, kokuşma, dinsizlik ve küfür. Hepsi de canavarın çok yakındaki egemenliğini haber veren işaretler. Bu konuda Girolamo bana çok şeyi açıklayan bir olay aktardı. Geçen yıl Napolili bir grup Moskova'ya Çar'ın kuzenlerinden birinin konağına temsil vermeye gitmişler. Aralarında oyuncular, müzikçiler, hokkabazlar, karnından konuşanlar varmış. Bir ara Percivale Grasso adında bir adam çok etkileyici bir gösteri sunmuş. Önce yerde yatan kurt kafalı bir kukla birden ayağa kalkmış, ardından konuşmaya, şarkı söylemeye, sallana sallana yürümeye, sonra da dans etmeye başlamış. Üstelik perde arkasına gizlenmiş bir yükseltinin üstünden onu hareket ettiren adamı eli bir an bile görülmeden. İzleyicilerin hepsi de büyülenmiş gibiymiş. Ansızın bir Ortodoks papaz ayağa fırlamış ve önlerindekinin şeytanın ta kendisi olduğunu bağırmaya başlamış. Vahiyden tümceler okuyormuş bu arada ve ona hayvanın simgesini canlandırma ve bu imgeyi konuşturma yetisi verildi. Sonra cebinden bir taş çıkartmış ve sahneye atmış. Onunla birlikte gelen birkaç kişi daha aynı şeyi yapmış. Ardından hep birlikte Napolililere, yabancılara, şeytan işi ve dinsizlik diye nitelendirdikleri şeylerle bir biçimde ilişkili herkese lanetler savurmuşlar. Ve zamanın sonunun son yargı gününün gelip çattığını ilan etmişler bağırarak. İzleyiciler birbiri ardından kaçışmaya başlamış. Çar'ın kuzeni bile bu kudurmuşlara karşı çıkmaya cesaret edememiş. Ve trup şafakta Moskova'yı terk etmek zorunda kalmış. Arkadaşım bütün bunları ayrıntılarıyla anlatırken birkaç yıl önce elinde bir kitapla tam da şu an içinde bulunduğumuz 1666 yılında dünyanın sonunun geleceğini haber veren bir kitapla Cübe ile evime gelen o ziyaretçiyi anımsadım. Adı Evdokim'di. Ondan Girolamo'yu söz ettim. Bu ad ona bir şey anımsatmadı. Ama gerçek ve Ortodoks tek dinin kitabını iyi tanıyor, gün geçmiyormuş ki birileri ona bu kehanetten söz etmesin. Girolamo bu kehanete aldırmıyor, yoğun aptallıktan, bilgisizlikten, kör inançtan dem vuruyor ondan söz ederken. Bu da beni büyük ölçüde rahatlatıyor ama orada insanların çoğunun buna inandığını da ekliyor. O kadar ki bazıları belirli bir tarih bile ileri sürüyorlarmış. Kim bilir hangi takvim düzenine göre dünyanın Saint Simon gününden öteye yaşamayacağını iddia ediyorlarmış. Bu da Eylül'ün birine geliyor ve onlar için yılbaşı günü. 15 Mayıs 66. Bugün sanırım İsfahanlı prensin güvenini kazandım ya da daha doğrusu ilgisini çektim. Bir gezinti sırasında karşılaşmış ve birlikte bir iki adım atmıştık. Yürürken de şu son aylarda uğradığım kentleri saymıştım ona. Her adda nazikçe başını sallıyordu ama İzmir'in adını söylediğimde bakışında bir değişiklik olduğunu fark ettim. Belki bu kentten biraz daha söz etmem için anlamlı bir edayla İzmir, İzmir diyeni yineledi. Ama orada 40 gün geçirdiğimi ve Mesih olduğunu iddia eden Yahudi'yi gözlerimle gördüğümü söyledim. O zaman koluma girdi, bana saygıdeğer dostum diye hitap etti ve şu Sabetay Levi konusunda kendisine çok çelişkili şeyler anlatıldığını belirtti. Düzelttim. Bu ad Yahudilerden duyduğum kadarıyla daha çok Sabetay Zevi ya da Tsevi biçiminde söyleniyor. Yanlışını düzelttiğim için bana teşekkür etti. Bu kişiyle ilgili aktarılanlar için de akla karayı ayırt edebilmesi için tam olarak ne gördüğümü anlatmamı istedi. Ona bazı şeyler anlattım. Daha anlatacağıma da söz verdim. 16 Mayıs. Dün prensin güveninden söz etmiş, sonra da bundan çayarak onda ilgi uyandırdığını söylemiştim. Bu ayrımı yapmakta haklıydım ama bugün yeniden güven sözcüğünü kullanabilirim. Çünkü dün adam yalnızca beni konuşturmuşken bugün kendinden de söz etti. Gerçek anlamda bana sırlarını açtığını söyleyemem. Zaten neden böyle bir şey yapsın ki? Ama onun gibi birinden, yani yabancı bir ülkede bulunan ve gizliliğe önem verdiği açıkça belli olan birinden geldiğinde, söylediği azıcık şey bile bana değer verdiğini kanıtlıyor, güven duyduğunu belli ediyor. En önemlisi de sıradan anlamıyla iş için gezmediğini, dünyayı gözlemek ve orada olup biten tuhaf şeyler konusunda bilgi almak amacıyla yolculuk yaptığını söyledi. Bana söylemedi ama çok üst düzeyden bir kişi olduğuna eminim onun. Belki büyük şahın kardeşidir ya da bir kuzeni. Onu Girolamo ile tanıştırmayı düşündüm. Ne var ki Venedikli dostum biraz geveze, öteki bundan korkabilir ve utangaç bir gül gibi yavaş yavaş açılacağına birdenbire kapanabilir. Demek ki ayrı ayrı görüşeceğim bu ikisiyle. Benim aracılığım olmadan kendiliklerinden karşılaşmazlarsa eğer. 17 Mayıs. Prens bugün beni sarayına davet etti. Her şeyi göreceliği içinde ele alırsak bu deyim abartılı sayılmaz. Denizciler bir tahıl ambarında yatıyorlar. Ben bir kulübede, Girolamo ve eşlikçileri bir evde. Arda arda birkaç odayı işgal eden ve onları İran tarzı halılarla, yastıklarla döşeyen Ali İsfahani ise sanki bir sarayda yaşıyor. Adamları arasında bir sofracı başı, bir çevirmen, bir ahçı ve yamağı, bir giydirme uşağı ve her işe bakan 4 adam var. Bunların dışında da yırtıcılarım adını verdiği 2 muhafızı. Çevirmen bir Fransız din adamı, Toulouse kökenli ve kendine Peder Ange dedirtiyor. Ali'nin yanındaki varlığı beni şaşırtıyor, özellikle de Farsça konuştuklarını duyduktan sonra. Hakkında başka bir şey öğrenemedim çünkü efendisi birbirimizle Arapça konuşabildiğimizi söyler söylemez ortadan kayboldu. Bu akşam çok tuhaf bir masal anlattı prens bana. Bu masala göre bu yılın başından beri her gece birçok yıldız kayboluyormuş gökyüzünden. Karanlıkta gök kubbeyi gözlemek ve yıldızların çok yoğun olduğu köşelere bakmak yeterli diyor. Birkaçının ansızın sönüp bir daha yanmadığını görmek için. Gökyüzünün yıl boyunca yavaş yavaş boşalacağından ve sonunda bütünüyle kapkara kalacağından emin görünüyor. Söylediklerini doğrulamak için gece uzun süre güvertede oturdum, başım arkada gökyüzünü gözledim. Belirli noktalara sabit bir biçimde bakmaya çalıştım ama her seferinde gözlerim bulandı. Bir saatin sonunda üşüdüm ve hiçbir şeyden emin olamadan gidip yattım. 18 Mayıs. Yıldız masalını Venedikli arkadaşıma da anlattım. Daha sonunu getirmeden de kahkahayı patlattı. İyi ki bu öyküyü kimden duyduğumu söylememiştim. Ve iyi ki bu iki dostumu birbiriyle tanıştırmama akıllılığını göstermişim. Zamanın sonu söylentileriyle dalga geçmeyi sürdürürken Girolamo beni endişelendiren şeyler de söyledi. Onunla birlikteyken bir zamanlar Meymun'la sohbet ederken duyduğum sıkıntıyı duyuyorum. Bir yandan soğukkanlılığını, her türlü kör inancı küçümseyen tavrını paylaşmak istiyorum. Bu nedenle de söylediklerini açıkça onaylıyorum. Bir yandan da bu kör inançların aralarında en aptalcalarının bile kafamda yuvalanmasını engelleyemiyorum. Ya bu insanlar haklıysa, ya kehanetleri doğru çıkarsa, ya dünyanın sönüp gitmesine 4 aydan az kaldıysa. Bu sorular bana rağmen dönüp duruyor kafamda ve saçma olduklarını kesin olarak bilsem de onlardan kurtulmayı başaramıyorum. Bu da beni üzüyor ve utandırıyor. İki kez utandırıyor. Hem cahillerin korkusunu paylaştığım için utandırıyor hem de dostuma bu denli iki yüzlülük ettiğim için utandırıyor. Onunla aynı düşüncedeymiş gibi başımı sallıyorum ama yüreğim bu hareketi yalanlıyor. Bu duyguları dün bir kez daha Girolamo bana kapitonlar adı verilen bazı Moskovalılardan söz ettiğinde yaşadım. Söylediğine göre ölüm yürekten arzu ediyormuş bu adamlar. Çünkü İsa'nın kısa süre içinde krallığını kurmak üzere dünyaya geri geleceğine inanıyorlarmış ve onun yıldırımlarıyla yanacak günahkarlar kalabalığı olmak yerine onunla birlikte gelecekler arasında, onun eşlikçileri arasında olmak istiyorlarmış. Her türlü yetkeden uzakta, ülkenin sonsuzluğuna dağılmış küçük gruplar halinde yaşıyormuş bu insanlar. Tüm dünyanın artık Deccal tarafından yönetildiğine, tüm yeryüzünün lanetlilerle dolu olduğuna inanıyor. Ve ne Moskova'yı ne de kilisesini ayrı tutuyorlarmış bundan. Bu yüzden de dualarına, kutsal törenlerine uymuyorlarmış artık bu kilisenin. Başkanları açlıktan ölmelerini öneriyormuş onlara. Çünkü böylece kendini öldürme günahından suçlu olmazlarmış. Ama bazıları kendilerini acelede hissediyor ve tanrısal yasayı en kötü biçimde çiğnemekte tereddüt etmiyorlarmış. Hafta geçmiyormuş ki bu geniş ülkenin şu ya da bu köşesinden korkunç olaylar duyulmasın. Az ya da çok kalabalık gruplar bir kilisede kimi zaman sıradan bir ambarda toplanıyor, kapıları sıkıca kapatıyor ve bile bile ateşe veriyorlarmış yapıyı. Böylece dualar ve çocuk çığlıkları arasında tüm fertleriyle aileler kurban ediyorlarmış kendilerini. Girolamo'nun anlattığı andan beri bu sahneler aklımdan hiç çıkmıyor. Gece gündüz onları düşünüyorum ve bunca insanın bir hiç için ölmesi olacak şey mi diye soruyorum kendi kendime. İnsan bu denli yanılabilir mi ve bir akıl yürütme hatası yüzünden yaşamını bunca acımasız bir biçimde kurban edebilir mi? Yalnızca saygı duyabilirim ben bu insanlara ama Venedikli dostum saygı filan duymadığını söylüyor. Cahil hayvanlara benzetiyor onları ve yaptıklarının hem aptallık hem suç hem de günah olduğunu söylüyor. Olsa olsa bir tür merhamet duyuyor onlara karşı. Ama bu merhamet küçümsemenin dış kabuğu yalnızca. ve bu tavrını acımasızca bulduğumu itiraf ettiğimde onlara karşı hiçbir zaman onların kendilerine, karılarına ve çocuklarına karşı oldukları kadar acımasız olamayacağını söyledi. 19 Mayıs. Yıldızların sönmesini doğrulamak olası görünmüyorsa da İranlı dostumun anlattığı masalın en ufak bir kuşkuya meydan vermeyecek biçimde kanıtladığı şey, onun da benim gibi bu lanetli yıl konusunda söylenen her şeye ilgi duyduğu. Hayır, benim gibi değil, benden çok daha fazla. Ben aşklarım, işlerim, sıradan düşlerim, gündelik kaygılarım arasında parçalanmış durumdayım ve yüzüncü adı kovalamaktan vazgeçmemek için uyuşuk mizacıma sert davranmak zorunda kalıyorum her gün. Kıyamet arada sırada aklıma geliyor. Fazla inanmadan inanıyorum her şeye. Babamın içimde yetiştirdiği kuşkucu büyük dinsel taşkınlıklardan koruyor beni. Ya da belki her türlü sebattan koruyor demeliydim. İster akıllıca davranışta olsun, ister sanrıların peşinden koşmada. Benim prens dostuma gelince, içinde bulunduğumuz yıl konusunda sapladığı tüm kehanetleri bugün bir bir saydı bana. Bu kehanetler dünyanın dört bir yanından geliyor ve sayıları çok fazla. Bazılarını biliyorum, bazılarını bilmiyorum ya da yarım yamalak biliyorum. O benden çok fazlasını biliyor ama ben de onun bilmediği bazılarını biliyorum. Her şeyden önce tabii ki Moskovalıların ve Yahudilerin kehanetleri geliyor. Ardından Halepli tarikatçıların ve İngiliz fanatiklerinkiler. Portekizli bir cizvitin çok yeni kehanetleri. Sonra da onun gözünde en endişe verici olanlar bunlar, İran'ın dört büyük yıldız falcısının kehanetleri. Aslında hiç uyuşmamış söyledikleri ve hükümdarın kayrasını paylaşmazlarmış. Ama bu kez dördü tek ses olup bu yıl insanların Tanrı'ya İbranice adıyla sesleneceklerini söylemişler. Tıpkı Nuh'un yaptığı gibi ve Nuh'tan bu yana olmamış şeylerin meydana geleceğini muştulamışlar. Yeni bir tufan mı kaplayacak dünyayı diye sordum. Evet, ama bu kez bir ateş tufanı. Yeni dostumun bu son tümceyi söyleyiş biçimi bana yeğenin Bume'yi anımsattı. En korkunç felaketleri haber vermek için bürünülen şu zafer edası. Sanki Tanrı sırlarını onlara açarken açıkça dokunulmazlık vaat etmiş gibi. 20 Mayıs. Gece İranlı yıldız falcılarının kehanetlerini yeniden düşündüm. Dünyanın sonu üstüne tüm kehanetlerde rastlanan o yeni tufan tehlikesine pek değil de daha çok Tanrı'nın adı, özellikle de İbranice adıyla ilgili araştırmaya aklım takıldı. Anladığına göre kimsenin ağzını almaması gereken o kutsal dört harfli sözcük, o kutsal tetragramma bu. Kutsal kitabı doğru okuduysam yalnızca büyük rahip, o da yılda bir kez kutsal günlerin en kutsalında, kefaret gününde söyleyebiliyor onu. Ya binlerce insan sabit ayın isteğine uyup tüm dünyada o ağza alınmaz adı yüksek sesle söylemeye başlarsa ne olacak? Tanrı buna öfkelenmez mi ve bu öfkeyle yeryüzünü ve üstünde oturanları yok etmez mi? Bugün uzun uzun tartıştığım İsfahani benimle hiç de aynı görüşte değil. Ona göre insanların ağza alınmaz adı söylemeleri Tanrı'nın niyetlerine meydan okumak için değil, tersine onların gerçekleşmesini hızlandırmak, zamanın sonuçlanmasını hızlandırmak, kurtuluşu hızlandırmak için olacak. Anladığım kadarıyla İzmirli Sözde Mesih'in bu evrensel kuralın çiğnenmesine ön ayak olmasına hiç de rahatsız olmuş görünmüyor. O zaman ona Musa'ya açınlanmış tetragrammayla kimi Kur'an yorumcularının aradığı yüzüncü adın aynı şey olup olmadığını sordum. Sorum o denli hoşuna gitti ki sağ eliyle omzuma sarıldı ve neredeyse beni iterek bir iki adım attı benimle ve ondan gelen böylesi bir samimiyet belirtisi yüzümü kızarttı. Büyük bir zevk bu, dedi sonunda sesinde hafif bir heyecan belirtisiyle. Engin bilgileri olan biriyle yolculuk yapmak büyük bir zevk. Onu yalanlamak istemedim. Oysa benim gözümde engin bilgileri olan biri bu soruyu sormaktan çok yanıtlayabilecek kişiydi. Gelin beni izleyin. Beni alıp gizli çalışma odam dediği küçük bir mekana götürdü. Hazret bu gemiye binmeden önce buranın herhangi bir adı yoktu bana sorarsanız. Ne çalışma odası, ne oda, ne de kulübe olsa olsa karnı deşilmiş bir iki çuvalın atılıp unutulacağı tanımsız bir yer. Ama şimdi ahşap bölme duvarları perdelerle örtülüydü. Ama şimdi döşeme kendi ölçüsünde bir halıyla kaplanmıştı. Şimdi havada günlük kokuları vardı. Yüz yüze kalın yastıklara oturduk. Tavana bir yağ lambası asılmıştı. Bize kahve ve şekerlemeler getirdiler. Solumda duran bir sandığın üstüne bıraktılar. Öbür yanda mavi ufka bakan geniş ve biçimsiz bir açıklık vardı. İçimi ısıtan bir izlenime kapıldım birden. Denize karşı sanki yeniden Cübeyl'de çocukluk odamda hissettim kendimi. Tanrı'nın bildiğiniz 99 adına eklenecek yüzüncü bir adı var mı? Varsa nedir bu? İbranice bir ad mı, Süryanice mi, Arapça mı? Bir kitapta görür ya da bir yerde duyarsak nasıl tanırız onu? Geçmişte kim bildi bu adı ve hangi güçleri verir bu ad onu elinden tutanlara? Dostum acele etmeden bir bir sıralamaya koyulmuştu soruları. Arada bana da bakıyordu ama daha çok açıklara dönüktü yüzü. O zaman istediğim gibi seyredebiliyordum zayıf kartal profilini, düzgün sürülmüş kaşlarını. İslam'ın ilk günlerinden bu yana bilginler Kur'an'ın bir ayeti çevresinde tartışıp duruyorlar. Üç kez aynı sözcüklerle geçiyor kitapta ve değişik biçimlerde yorumlanıyor. İsfahani tek tek hecelerin üstüne basarak okudu. Fesabbih bi ismi rabbikel azim. Bizim dilimize şöyle çevrilebilir bu. Ulu Tanrı'nın adını yücelt. Anlamdaki belirsizlik ise şundan doğuyor. Arapça tümcenin kuruluşunda ulu anlamındaki el azim sıfatı Tanrı'yı olduğu kadar adını da tamlayabilir. Birinci durumda bu ayette yalnızca çok doğal bir biçimde Tanrı'nın adının yüceltilmesi çağrısı yer almaktadır. Ama ikinci yorum doğruysa ayet Tanrı'nı ulu adıyla yücelt biçiminde anlaşılabilir. Bundan da Tanrı'nın değişik adları arasında bütün öbürlerinden üstün, ulu, yüce bir adı olduğu ve bu ada yakarmanın özel erdemleri olduğu anlamı çıkabilir. Tartışma yüzyıllardır sürüp gidiyordu. Her iki yorumun yandaşları da Kur'an'da ya da peygamberin sözlerinde kendi savlarını destekleyecek ve karşı savı çürütecek şeyler buluyorlar ya da bulduklarını sanıyorlardı. Yeni bir sav ortaya çıkana Mazandarani adı verilen Bağdatlı bir bilgin yeni ve güçlü bir kanıt ileri sürene kadar sürdü bu. Herkesi ikna ettiğini söyleyemem. İnsanlar bugün hala farklı görüşleri savunuyorlar. Üstelik pek sağlam ayakkabı değildi bu adam. Simyayla uğraştığı, büyülü alfabelerle yazı yazdığı ve çeşitli gizli bilimlerle uğraştığı iddia ediliyordu. Yine de sözü dinlenmiş, çok sayıda yandaşı olmuş ve evi hiç boş kalmamıştı söylenenlere bakılırsa. Bunun yanı sıra savı da kesin görüşleri sarstı, hem bilginlerin hem de konuya yabancı kişilerin iştahını uyandırdı. Prens'e göre Mazandarani'nin savı şöyle özetlenebilirdi. Eğer söz konusu ayet iki biçimde anlaşılabilmişse Tanrı ki Müslümanlara göre Kur'an onun sözüdür, bu çift anlamlılığı istemiş olmalıydı. Bu nedenle diye ısrar etti İsfahani bu görüşü onayladığını açıkça belli etmese de, eğer Tanrı başka bir söyleyiş biçimini değil de bunu seçtiyse ve çok yakın sözcüklerle üç kez yinelediyse, bu ne bir hata, ne bir beceriksizlik, ne bir dalgınlık, ne de dili iyi bilmeme sorunudur. Bütün bunlar düşünülemez o söz konusu olduğunda. Böyle yaptıysa kesinlikle bilerek yapmıştır. Böylelikle bir biçimde kuşkuyu kesinliğe, karanlığı aydınlığa çeviren Mazandarani kendi kendine sordu daha sonra. Neden Tanrı böyle bir çift anlamlılığı istemiş olabilirdi? Neden açıkça söylemedi yaratıklarına yüce bir adın var olmadığını? Ve yanıtladı. Eğer Tanrı yüce ad konusunda sözünü çift anlamlı bir biçimde söylemişse, bu bizi aldatmak ya da yanıltmak için olamaz. Böylesi niyetler onun katında bir kez daha söyleyelim, düşünülemez bile. Eğer yüce bir ad yoksa onun var olabileceğine inanmamıza izin vermezdi Tanrı. Demek ki yüce ad vardır zorunlu olarak ve Tanrı onu bize daha açık biçimde söylemiyorsa sonsuz bilgeliği ona yolu yalnızca hak eden insanları göstermesini öğütlüyor olmalıdır. Söz konusu ayet okunduğunda Ulu Tanrı'nın adını yücelt, başka birçok Kur'an ayetinde olduğu gibi çoğunluk, anlaması gereken her şeyi anladığından emin olacaktır. Oysa seçilmişler, sırrı bilenler, Tanrı'nın onlar için araladığı ince kapıdan süzülebileceklerdir içeri. Böylelikle yüzüncü adın var olduğunu ve Tanrı'nın onu aramamızı yasaklamadığını, hiçbir kuşkuya yer vermeyecek biçimde kanıtladığını düşünen Mazandarani, bu adın ne olmadığını ve ne olduğunu bir kitapta söyleme sözünü vermişti çömezlerine. Bu kitabı yazdı mı peki diye sordum ve biraz utanmış bir sesle. Bu konuda da kanılar birbirinden ayrılıyor. Kimileri hiç yazmadığını ileri sürüyorlar. Kimileri ise yazdığını ve kitabın adının yüzüncü adın kitabı, yüzüncü ad üstüne ya da gizli adın örtüsünün kaldırılması olduğunu söylüyorlar. Dükkanımdan bu adı taşıyan bir kitabın geçtiğini gördüm ama gerçekten Mazandarani'nin elinden çıkıp çıkmadığını hiçbir zaman bilemedim. Kendimi ele vermeden söyleyebileceklerimden en az yalan olanı buydu. Hala sizde mi? Hayır, daha okumaya bile fırsat bulamadan Fransa kralının bir görevlisi onu benden istedi, ben de verdim. Sizin yerinizde olsaydım bu kitabı vermezdim, en azından okumadan önce. Ama üzülmeyin, sahte olduğundan hiç kuşkum yok. İsfahani'nin sözlerini oldukça sadık bir biçimde aktardığımı sanıyorum. En azından önemli yanlarını, çünkü onunla tam tamına 3 saat sohbet ettik. İştenlikle konuşmuştu benimle sanıyorum ve gelecek karşılaşmalarımızda ben de iştenlikle konuşmak istiyorum. Ama bir yandan onu sorgulamayı sürdürerek, çünkü eminim bana anlattıklarından çok daha fazla şey biliyor. 21 Mayıs. Tatsız tutsuz bir gün. Dün bana ne kadar çok sevinç ve bilgi getirmişti, bugünse düş kırıklıkları ve sinirlenme nedenleri taşıdı yalnızca. Daha uyandığımda bir bulantı duygusu vardı üstümde. Ya teknenin sarsılmaları yüzünden yeniden deniz tutmaya başlamıştı, ya da dün akşam yediğim çam fıstığı, antep fıstığı, nohut ve kakule esaslı İran şekerlemelerini biraz fazla kaçırmıştım. Kendimi ne iyi ne de iştahlı hissettiğim için günü dar kamaramda perhiz yaparak ve okuyarak geçirmeye karar verdim. Prensle konuşmamızı sürdürmek isterdim gerçi ama kimsenin önüne çıkacak durumda değildim. Avunmak için de belki çok aceleci ve çok meraklı görünmememin, ağzından laf almak istiyormuş gibi davranmamamın daha iyi olacağını söyledim kendi kendime. Öğleden sonra herkesin öğle uykusuna yattığı saatte gidip biraz dolaşmaya karar verdiğimde güvertede gerçekten de kimse yoktu. Ama ansızın benden birkaç adım ötede küpeşteye sırtını vermiş ve derin düşüncelere dalmış gibi görünen kaptanı gördüm. Onunla konuşmayı hiç istemiyordum ama kaçar gibi görünmek de istemiyordum. Bu nedenle gezintimi aynı hızda sürdürdüm ve yanına geldiğimde nazikçe selamladım onu. O da aynını yaptı ama pek orada değil gibiydi. Sessizliği uzatmamak için ne zaman ve hangi limanda karaya yanaşacağımızı sordum. Bir yolcunun kaptana sorabileceği en sıradan, en alışılmış soruydu bence bu ama Centurione adındaki kaptan kuşkulu bir çene ifadesiyle döndü bana. Neden bu soru? Neyi bilmek istiyorsunuz? Şeytan alsın, bir yolcu neden bindiği geminin nereye gittiğini bilmek ister ki? Yine de gülümsemeye devam ettim ve neredeyse özür dileyerek açıkladım. Son durağımızda yeterince erzak almamışım. Bu nedenle bazı şeylerin sıkıntısını çekmeye başladım. Hata etmişsiniz. Yolcu tedbirli davranmak zorundadır. Neredeyse cezalandıracaktı beni. Kalan tüm sabır ve nezaketimi toplayıp bir izin isteme tümcesi geveledim ve uzaklaştım yanından. Bir saat sonra Maurizio ile bir çorba gönderdi bana. Bütünüyle sağlıklı olsam da dokunmazdım ona. Özellikle bugün bağırsaklarımın bu nazik durumunda asla. Bu arada genç tayfaya teşekkürlerimi iletmesini söyledim. Sonra da kaptana yönelik içimden gelen bir iki alaylı söz söyledim. Ama Maurizio beni duymamış gibi davranmakta ısrar etti. Bana da hiçbir şey söylememiş gibi davranmaktan başka yapacak şey kalmadı. İşte böyle geçti günüm ve şimdi tayfamın önünde elimde kalemim, gözlerim yaşlı oturuyorum. Birden her şeyi özlemeye başladım burada. Karayı, Cübeyli, İzmir'i, Cenova'yı, Marta'yı, Gregorio'yu bile. Tatsız, tuzsuz bir gün. 24 Mayıs. Bugün Tanca Limanı'na demir attık. Cebeli Tarık'ın ve Herakles sütunlarının dışında bir liman burası ve bir süredir İngiltere'ye aitmiş. İtiraf etmeliyim ki bu sabaha dek bunu bilmiyordum. Aslında 200 yıl boyunca burayı zorla ele geçiren Portekiz'in mülkü olmuştu. Ama 4-5 yıl önce Prenses Catherine de Braganza, Kral Charles'la evlendiğinde Drahoma olarak iki yer götürmüş kocasına. Biri Tanca, biri de Hindistan'daki Bombay'mış. Söylendiğine göre Tanca'ya gönderilen İngiliz subayları buradan hiç hoşlanmamışlar ve değersiz bir armağan diye niteledikleri kentle ilgili küçültücü sözler söylüyorlarmış sağda solda. Oysa bana çok sevimli geldi bu kent. Düz ve geniş ana yollarının iki yanında sağlam yapılı evler yükseliyor. Çevreyi alabildiğine baş döndürücü kokular saçan portakal ve limon bahçeleri de gördüm. Akdeniz'in, Atlantik'in pek uzak olmayan çölün ve Atlas dağlarının yakınlığıyla ilişkili yumuşak bir hava egemen bu kente. Başka hiçbir yöre böyle bir dört iklim kavşağında yer almıyor sanırım. Benim gözümde her kralın sahip olmaktan mutluluk duyacağı bir yer burası. Gezerken kralın askerleriyle birlikte kenti terk etmeyi reddeden yaşlı bir Portekizli kent soyluyla tanıştım. Adı Sebastião Magalhães. Şu ünlü denizcinin torunlarından olabilir mi? Hayır, olsa olsa herhalde söylerdi. Dolaşan söylentileri o aktardı bana. Ona göre İngiliz subaylarının, alaylarının tek nedeni krallarının eşinin papacı olmasıymış. Kimileri de bizzat papanın İngiltere'yi kendi dinsel topluluğunu almak için el altından bu evliliği desteklediğini düşünüyorlarmış.